Vahyin Allah Resulü'nü inşası.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyuhel muzzemmil. Kumil leyle illa qalila. Nisfahu evinkus minhu qalila. Evzid aleyhi ve rattilil Kur'ane tertila. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله ربنا الأعلى. Sevgili dostlar, vahiy bir mesajı, bir bildiriyi muhataba söz dışı bir yolla ulaştırmak anlamına gelir. Kur'an'da da örneğin Âl-ı İmran suresinde Zekeriya peygamberin, yine Meryem suresinde Hazreti Meryem'in söz dışı konuşması için vahiy kelimesi kullanılır. Yani karnındakine işaret et denilmesi vahiy kelimesiyle ifade edilir. O bir mesajdır. Aslında İsa Meryem'e verilmiş bir vahiy olarak nitelenmektedir adeta. Yine Hazreti Zekeriya'ya 3 gün sükût orucu tutması emrolunduğunda ya da kendi kendisine nezrettiğinde bu sükût orucunu halkın önüne çıkıp da ifade etmesi vahiy kelimesiyle duyurulur. Sükût orucundaki Zekeriya ben konuşmamayı nezrettim diyebilmesi için diliyle konuşmaması lazım. O halde işaretle anlatması lazım. İşte bu anlatıma etimolojik olarak vahiy deniliyor. Söz dışı, dil dışı bir mesajı iletmek. Tabii merkezinden muhatabı, ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber'e iletimi mesajın bu biçimde. Şura suresinin 51. ayetinde Allah'ın insanlarla sözlü olarak konuşmayacağını, 3 şekilde konuşacağını ifade edin. Bunlar ya vahiy ile ya perde arkasından ki Hazreti Musa'ya konuşulduğu gibi ya da bir elçi yani bir melek vasıtasıyla. Kur'an'da vahyin, ilahi mesajın insanoğluna 3 surette verilişi ifade edilmekte. Resulullah'a ilk gelen vahiylerin büyük bir ihtimalle rüyada geldiğini tahmin edebiliyoruz bize kadar gelen rivayetlerden. Ki o dönemde gerçekten de Resulullah rüya ile destekleniyordu. Hatta vahyin fetrete girdiği o ilk 6 aylık dönemde Resulullah sürekli rüya ile desteklenmiş ve kendisi de bu gerçeği sahih bir hadisinde nübüvvetin 46'da birinin rüya olduğunu ifade buyurarak söylemiştim. Evet sevgili dostlarım, vahiy dedik, Allah'ın söz dışı bir yöntemle mesajını insana ulaştırması. Tabii ki ulaştırdığı bu insan sıradan bir insan değil, seçtiği bir peygamber. Bu işe, bu ulaştırma işine biz ne diyoruz? Nübüvvet. Yani vahyin Allah'tan insana ulaşım işine nübüvvet diyoruz. Nübüvvet nebe'e kökünden, nübüvvet mastarından türetilmiş bir kelime. Manası haber iletmek, haber almaktır. Tamamen Allah'tan sözlü, fiili ya da daha başka bir biçimde imaen, işareten, uykuda, eşya yoluyla Allah'tan özel bir haber alan herkes bu manada nebidir. Kur'an'da nebi ve rasul birbirlerinin yerine kullanılmış mıdır? Evet, kullanılmıştır. Nebi ve rasul kelimeleri üzerine tarihte bir takım spekülasyon yapan insanlar hep iyi niyetli olmadıkları için genellikle yapmışlar. Kendilerinin rasul olduğunu iddia etmek için peygamberin son rasul değil ama son nebi olduğunu, Hatemen Nebiyyin Kur'an'daki bu ibareyi delil göstererek, peygamberlerin, nebilerin sonuncusudur ibaresini göstererek, Kur'an'da nebilerin sonuncusudur deniliyor ama peygamberlerin yani rasullerin sonuncusudur denilmiyor gibi gayet garip ve gayet şaklabanlık olan bir tarzda kendi rasullüklerini iddia eden her şarlatan, her sahte peygamber bu iddiayla çıkmış. Tabii ki dediğim gibi böyle bir iddiaya mesnet olamaz bu. Çünkü Kur'an'da hem nebi hem rasul birbirlerinin yerine kullanıldığı gibi ayrı ayrı da kullanılıyorlar. Her iki kavram hak arasında nüans var gerçekten de. Çünkü nebi mesaj alan, rasul ise başkalarına iletmek şartıyla mesaj alandır. Onun için Hazreti Musa'nın annesi nübüvvet almıştır, mesaj almıştır. Ama bu mesajı başkalarına iletmek üzere almamıştır. Hazreti İbrahim'in annesi mesaj almıştır. Ama bunu başkalarına iletmek üzere almamıştır. Hazreti Meryem mesaj almıştır. Ama bunu başkalarına iletmek üzere değil. Onun için bu işte nübüvvet. Ancak başkalarına iletmek için alınan mesaj da risalettir. Aynı zamanda bu işi yapmaya da risalet denilir. Arap dilinde mektuba da risale denilir. Genelde şöyle bir ayrım yapanlar da olmuş. Nübüvvet söz dışı mesaj, risalet ise sözlü mesaj. Başkasına iletilmek için alınan sözlü mesaj da denilmiş. Evet, benim asıl söyleyeceğim bu etimolojik ve lugavi tahlillerden daha fazla vahyin temelde ne manaya geldi? Allah insanla konuşmaya başladığında vahiy başlar. Vahyin tarihi insanın tarihidir. Vahiy insanla yaşıttır. Vahyin daha öte bir anlamı Allah'ın insana olan muhabbetinin ve rahmetinin eseri olmasıdır. Kainatı yaratan Allah bununla bize vermek istediklerini vermiştir. Bir de ayrıca insanın içine fıtratı yerleştirmiş. İnsanın doğasına hakikatin işaretini koymuş. O işareti takip ederse hakikati bulur. Onunla da yetinmemiş. Bir de bu fıtratın üzerine akıl vermiş. Akıl da bizatihi hidayetin işareti. Onun için Ehl-i Beyt tarikıyla gelen bir rivayette peygamber dışarıdaki akıl, akıl insanın içindeki peygamberdir denilir. Bu rivayet Resulullah'a merfu olsun olmasın ama bir gerçeği ifade ediyor. Gerçekten de peygamber insanın dışındaki akıl. Akıl ise Allah'ın insanın içine yerleştirdiği bir peygamber. Hidayeti bulmak için bir işarettir, bir gösterge. Onun için bununla da yetinmemiş. Rabbimizin rahmeti bununla da bitmemiş. Bu üç rahmetin üzerine bir dördüncü rahmet olarak peygamberleri göndermiş. Onunla da yetinmemiş, kitapları göndermiş. Bakın Allah'ın insana olan kat kat rahmetine. İşte وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. İnsanoğluna ikram edilmenin anlamı budur. Hem de كَرَّمْنَا, اَكْرَمْنَا değil. كَرَّمْنَا, kat kat ikram ettik. Kat kat ikram ettik. Kelimenin anlamı da bunu veriyor. Biz insanoğluna yalnız bir kez değil, birçok kez, yalnız bir kat değil, birçok kat ikram ettik. İşte insanoğlunun aldığı ikramlar bunlar. Vahiy insanoğlunun, Allah'ın insanoğluna yaptığı en büyük ikramdır. Vahiy Allah'ın insanla konuşmasıdır. Vahiy Allah'ın insanla diyaloğudur. Allah insanla diyaloğa girmiştir. Allah'la insan arasında iletişim, Allah'tan insana vahiy ile gerçekleşir. Ya insandan Allah'a? Dua ve ibadet biçiminde döner. İnsan Allah'la böylece iletişim kurmuş olur. Gelir ve gider. Rabbi ile böyle tanışır. İnsana Allah vahiy biçiminde gönderir haberini, insan Allah'tan aldığı haberin karşılığını ibadet ve dua biçiminde gönderir Allah'a. Ve Rabbi ile böyle tanışır. Onun için el-du'a'u muhhu'l-ibadah. Dua, ibadetin iliğidir, beynidir, merkezidir, hard diskidir, ana kumanda merkezidir. Niçin? İşte onun için Allah'la iletişim, Allah'la diyaloğun bir parçası oldu. Namaz onun için dua manasına gelir. Namaz, es-salat. Es-salat duadır. Evet sevgili dostlar, biz aslında Rabbimizle namaz kılarken onun bize vahiy olarak gönderdiğini biz ona namaz biçiminde geri yolluyoruz. İletişim kuruyor. Karşılıklı bir ilişki başlıyor. Adeta tırnak içinde, tırnak içinde Allah'ın insana gelişi, vahiy, insanın Allah'a gidişi, ibadet, namaz, dua. İşte böyle, işte böyle. Tabii bu manada vahyin önemini kavramış olanlar gerçekten de Kur'an'ın ne demek istediğini, ne dediğini değil, ne dediğini anlamak için ilim, bilgi yeter. Ama ne dediğini anlamak, ne demek istediğini anlamak için bilgi yetmez. Onun üstüne bir başka şeyin konulması lazım. Ne demek istediğini anlamak için. Sen bana şunu dedin. Dersiniz karşınızdakine. Ama sen bana bu dediğin şeyle şunu demek istedin, şunu kastettin diye de daha üstün bir maksadını söylersiniz. Onun için denilen şey vardır, bir de denilen şeyle kastedilen şey vardır. Onun için Allah'ın söylediği vardır, Allah'ın söylediğiyle muradı vardır, maksudu vardır, meramı vardır. Ya Rabbi, sen bununla neyi meram ettin, ne kastettin, neyi murad ettin diye soranlar, ayetlerin manasını anladıktan sonra mefhumunu da anlamak için yüreklerinin kulağını Allah'a verenlerdir. İşte o zaman söyler ayetler size neyi kastettiğini. O zaman satır aralarını okursunuz, satırları değil. Onun için neyi kastetti sorusu satırda değil, satırın arasında gizlidir. Ne dedi sorusunun cevabı satırdadır. Neyi kastetti sorusunun cevabı satırın arasındadır. Birincisine tefsir denilir, ikincisine tevil. Ne dedi sorusunun cevabı tefsire, neyi kastetti sorusunun cevabı tevile ilişkindir. Onun için وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. Evet. وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ. Bir rivayete göre vavla at eğer sayarsak Allah ve ilimde derinleşenler ya da vavu atıp saymaz da iptidaiye sayarsak ilimde derinleşenler bunun maksudunu Allah bilir derler. Bununla ne kastettiğini ancak Allah bilir ve tabii Allah da ancak Allah bildirir. Onun için Peygamberimiz bazılarına böyle dua ederdi. Örneğin İbni Abbas'a küçük yaştayken ona Ya Rabbi fakkihu fiddin, onu dinde fakih kıl, derin anlayış sahibi kıl diye dua ediyordu Peygamberimiz. Onun için de Tercümanül Kur'an adını vermişlerdi Abdullah İbni Abbas'a. Kur'an'ın tercümanı. Daha çocuktu. Hazreti Ömer dahi ona danışırdı. Evet sevgili dostlarım. Vahiy dediğim gibi Allah'ın insanla diyaloğa girmesidir. Hem en başta Allah'ın insana rahmetidir, merhametidir, mağfiretidir. Eğer Allah insana rahmet etmeseydi vahiy göndermezdi. Göndermeseydi insan Allah'a bir şey söyleyemezdi. İnsan Allah'tan bir şey dava edemezdi. Çünkü zaten vahiyden önce tam 3 kez insana Allah, 3 kez yol gösterici işaret yerleştirmiş. Bir dedim kainat ayeti, 2 fıtrat ayeti, 3 akıl ayeti. Bu 3'ü aslında insana yol gösterir. Ama bununla da yetinmeyip Rabbimiz insana olan merhametini ve şefkatini göstermek için ekstradan bir de vahiy göndermiş. Yani eğer anlamadıysan bu gizli ayetleri, eğer okuyamadıysan bu gizli ayetleri al, okuyabileceğin, anlayabileceğin çok açık ayetler vereyim diye bu kez de insanla konuşmuştur sevgili dostlarım. İşte sevgili Efendimiz bu vahyin ilk muhatabıdır. Vahyin iniş üssü. Evet, peygamber yüreği vahiy iniş üssüdür. Peygamberin kalbi. Ki Kur'an'da ala kalbik buyurulur 2 kere. Kalbine, kalbinin üzerine. Onun için belki alayı istila manasını verirsek ala harfi cerrine kalbini kaplamadı mı? Yani Kur'an'la kalbini kapladık ifadesi manası çıkar. Kur'an Resul'ün kalbini mi kapladı sadece? Yok işte burada bunu diyemeyiz. Hayır. Kur'an Resul'ün sadece kalbini kaplamadı. Resul'ün yüreğine indi, bir iniş üssü oldu ama Resul Kur'an'a dönüştü. 2 ayaklı Kur'an oldu. 2 ayaklı. Onun için Kur'an'ı adama dönüştürün, Muhammed olsun. Muhammed'i kitaba, söze dönüştürün, daha doğrusu Kur'an. Muhammed deyince ne anlayacaksınız? İşte bunu anlayacaksınız. Vahyi, ilahi kelamı insana dönüştürün, Muhammed olsun. Ma hulukun nebi. Peygamberin ahlakı neydi diyor. Cevap kesin ve net. Ayşe diyor ki, kâne hulukuhu Kur'an. Onun ahlakı Kur'an. Tamam. O kadar. Net. Ve basit. Evet sevgili dostlarım. Peygamberin yüreğine indi ama yüreğinde kalmadı. Hayatına indi. Peygamber döndükten sonra ev halkına, hane halkına ilk defa aldığı vahyi beyan etti. Bu beyanın ardından evde bulunanları biliyorsunuz. Zeyd. Eski köle, yeni efendi. Ali, yaklaşık 10 yaşlarında. 8-10 arası. Daha çocuk. Ama basiretli ve ferasetli bir çocuk. Hatice, vahyin ilk muhatapları bunlar. Ev içinde. Resul'ün evi içinde. Hemen arkasından Ebu Bekir'i görüyoruz demiştim. Ebu Bekir, Resulullah'la olan arkadaşlığı sebebiyle vahyi ilk duyanlardan ve ilk iman edenlerden biri. Daha sonra bana göre Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşu şu meşhur kendisine Sıddık isminin verildiği hadiseden öncedir tahminim. Daha sonra özellikle daha sonra değişim peygamber vahyi insanlara duyurma işini yaklaşık ilk vahiyden 6 ya da 1 yıl, bazılarına göre 3 yıl ama ben onu çok daha şey bulmuyorum, 6 ayı daha doğru buluyorum, 6 ay sonra ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ayeti kerimeleri geldiğinden sonra insanlara duyurmuştu. Onun için de Ebu Bekir ise bendenizin tahminine göre bu ayetlerden önce Müslüman olmuştur. Bu ayetler gelip de Resulullah Mekkelilere nübüvvetini ilan ettiğinde Ebu Bekir'i yolda gören bir tanesi, duydun mu Abdülmuttalib'in yetimi peygamberlik ilanında bulundu deyince, eğer o söylüyorsa doğrudur demişti. Aslında bu sözünden önce kendisi gelip gidiyor ve iman etmişti. Çünkü daha bu ayetler nazil olmadan önce Ebu Bekir'in Resulullah'a çekip getirdiği güzide insanlar var. Ama bu dönemde özellikle vahyin insanlara ilan edilmeyip de daha henüz yatağında genişleme aşaması olan bu ilk dönemde bir takım insanların Resulullah'ın eşiğine geldiğini, Resulullah'a yürek verdiklerini görüyoruz. Peki bu insanlar ilan edilmemiş vahide nasıl geliyorlar diye sorarsanız, bu bir takım iç tecrübeler şeklinde oluyordu o ilk insanlar. İç tecrübeler. Mesela bunlar arasında Abdülamr bin Avf'ı görüyoruz. Abdülamr, Amr'ın kulu manasına gelir. Abdülamr bin Avf'ı görüyoruz. Bu insan ki Resulullah'a yakın bir kabilenin çocuğu, Mekke'de sevilen bir insan, bu Resulullah'a geliyor, gördüğü bir rüya üzerine geliyor. Resulullah ilk defa orada Abdülamr ismini Abdurrahman olarak değiştiriyor. Rahman bölgede tanınmayan bir isim. Rahmet biliniyor, Rahim biliniyor da Rahman form olarak fu'lan vezninden sıfatı müşebbehedir. Yani sınırsız ve sınıfsız bir rahmeti kendisine meslek edinmiş olan manasına gelir. Bu formüle pek kullanılmıyor bilinmediği için Rabbimiz Rahman olarak tanıtılıyor. İlk defa kodlar değişiyor. Resulullah'ın hayatına kodlar giriyor. Bu ilk kod, Resulullah'ın hayatına giren ilk İslami kod nedir biliyor musunuz? Selamdır. İlk selamı da Cebrail veriyor. Selamu aleyke ya Resulallah. Yani kaynaklarda ilk selamın Hazreti Ebu Zer tarafından verildiği nakledilerse de hayır, ilk selamı Cebrail veriyor. İlk kod giriyor, kültürel kod. Kod ne demek? Aslında sizin hangi kültüre ait olduğunuzun işaretidir. İşte ilk defa insanların hayatında kodlar veriliyor. İlk kod selam. Allah'ın selam ismiyle hitap ediliyor. Artık huzurun, barışın, saadetin tek kaynağının Allah olduğu ifade edilmiş oluyor böylece. Yani selam verdiğiniz insana aynı zamanda şu mesajı vermiş olursunuz. Allah dışında mutluluk ve barış arama. Allah'ı bir kenara bırakarak saadet arama. Allah'ı unuttuğunda saadeti de unut. Bu budur. Bu mesaj budur. Onun için selam hayata giriyor. Ondan sonra bir kod daha giriyor ilk vahiyle birlikte. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. İkinci kod. Öyle bir kod ki bu. Hayatını değiştir anlamına geliyor. Hayatını değiştir. Nereden çıkarıyorsun bu anlamı diyeceksiniz. Besmele'nin neresinde var bu anlamı? Hayatınızda yaptığınız her işin besmeleri olmasını istiyor bu kod. Besmelesiz iş yapmamanız. Hayatınızı sıfırlamanızı. Allahsız iş yapmamanızı. Allah'ı işinize karıştırmanızı ve Allah'a işinizi sunmanızı, yani Allah'ı vekil etmenizi istiyor bu kod. Bunlar şifreler, İslam'ın şifreleri. Bu şifreleri açtığınızda İslam'ın hayatını kendi hayatınızla birleştirmiş oluyorsunuz. Bu şifrelerle giriyorsunuz Allah'ın uçsuz bucaksız rahmet denizine. Bu şifrelerle açıyorsunuz o rahmet kapılarını. Onun için bunlar önemli şeyler. İşte peygamberin hayatına ilk defa bu kodlar giriyor. İlginçtir. Bu kodlar girdiğinde hayat değişiyor. Hayat değişecek tabii. Bakınız bu hayatın değişimi dediğim gibi hemen yansıyor. Ada yansıyor. Çünkü Amr'ın kulu. Abdülamr. Yok. Allah'ın kulu olur bir insan. Abdurrahman değiştiriyor. Tabii bu isim değiştirmeler putlara nispet edilen isimlerde yapılıyor sadece. Yoksa isminde böyle puta tapar bir şey. Mesela yurda kul. Bu isim bu cinstendir. Soy isim de olsa, böyle soy isim, böyle isim olmaz. Böyle isim olmaz. Bu tamamen paganist bir soy isimdir. İsim konuyorsa bu tip. Bunlar değiştirilir. Ama İslam'a girdikten sonra bakıyorum, şuurlandıktan sonra veya isimler değiştiriliyor. Bunlara gerek yok. Efendim. Örneğin Ayşe'nin isminin manası ne biliyor musunuz? Yaşar, yaşar. Yaşare diyelim. Yok Türkçe'de ama öyle. Efendim. Mesela Hanzala. Manası ne biliyor musunuz? Ebu Cehil kartusudur. Osman, yılan yavrusu manası nedir? Efendim. Birçok. Misalleri çoğaltabiliriz. Onun için bunlar şey değil. Bunları ille de değiştirmeyelim. İsmimizi değiştirmek yerine kendimizin ve ismimizin yüzünü atalım. İsmimize güzel bir Müslüman yüzü verelim. İsmimizi adam edelim. Bir ismin yüzünü karartmak yerine bir ismin yüzünü aydınlatalım. Adı Müslüman edelim yani. Onun için yani gayrimüslimlerin isimlerinin de değişmesine gerek yok. Ama güzel bir gelenek olarak değiştiriliyorsa o ayrı mesele. Yoksa dediğim gibi içerisinde küfür ima edilmeyen, şirk ima edilmeyen isimleri Resulullah hiç değiştirmemiş. Evet, yine birini görüyoruz. Bu ilk Resulullah'ın kapısına gelenler arasında Halid bin Said bin Ebil As. Bu Resulullah'a uzaktan akraba düşen bir insan, Halid meşhur sahabilerden, bir gece rüyasında bir uçurum kenarında duruyor. Aşağıda korkunç bir ateş var. Uçurumda, uçurumun kenarında babası arkasından geliyor. Bakınız, babası arkasından geliyor. Uçuruma itmeye çalışıyor kendisini. İşte o cedelleniş sırasında, cedel sırasında kendisini bir el çekip tutup uçurumdan kurtarıveriyor. Bakıyor, el-emin. Rüyadan kalkar kalkmaz ter içerisinde sabahı edemeyeceğim diyor. El-Emin'in en yakın arkadaşı Ebu Bekir'e gideyim. Ebu Bekir'e gidiyor. Ebu Bekir de rüya tabirinde yetkin bir isim olarak tanındığından nedir bu diyor. Evet sen rüya görmemişsin. Sen gerçeği rüya biçiminde görmüşsün diyor. Gel seni ona götüreyim. İnşallah rüyan hakikate dönüşsün diyor. Ve bu insanda böyle geliyor bir iç tecrübe sonucunda. Yine bakınız Hazreti Osman Resulullah'ın halasının torunu olur. Şam'dan dönüyor. Şam'dan dönerken o da yolda yattığı handa bir rüya görüyor. Rüyasında bir ses. Ahmet, uyuyanlar uyanın Ahmet geldi. Ahmet tanımıyor. Kim Ahmet? O anda aklına da gelmiyor Muhammed'in daha da ismi tafdili. Yani daha da övülmüş, çok övülmüş manasına geldiği, Muhammed formundan geldiğinin de farkına varmıyor. O anda çağrışım yapmıyor. Kalkıyor, yanındaki arkadaşı Talha da Şam'dan dönüyormuş. Talha, Ahmet kim ya diyor bizde. Sen biliyor musun? Hiç sorma diyor Talha. Bu sırada eğlendiğimizde rahiplerden bir tanesi de bana Ahmet, kutsal, mukaddes evin halkının içinden Ahmet peygamberliğini ilan etti mi diye sordu. O zaman senin sorduğun, senin rüyandaki Ahmet'le bana o rahibin sorduğu Ahmet herhalde aynı Ahmet diyor. Dönüyorlar ki, evet, olay duyulmuş. Hemen gidiyorlar. Yani bir iç tecrübe, bir iç görü. Allah böyle destekliyor tabii. Bunlar birer ikişer insan hep etraflarında. Yine dediğim gibi bu dönemde bütün bunlar olurken Resulullah iç tecrübesini zenginleştiriyor. Daha oturma dönemi. Resulullah'tan nübüvvetin oturma dönemi. Yani bir sindirim dönemi geçiriliyor bu arada. Ve çok geçmiyor. İşte şu ayetler nazil oluyor. Ya eyyuhel muzzemmil. Ey örtünüp sarılan. Kumil leyle illa kalile. Gecenin bir kısmı hariç kalk. Kum aynı zamanda kıyamadır manasına gelir. Onun için buradaki kum emri namaza delalet ettiği konusunda bir ihtilaf yok zaten. Nisfehu, gecenin yarısı, evin kus minhu kalila, ya da ondan biraz daha eksilt. Evzid aleyh, ya da ona biraz artır. Yani bu konuyu sen tespit et. Neye göre? Yüreğinin ihtiyacına göre. Yani artık başladı. Artık planyaya girmek lazım. Artık cins ağaçlar mobilya olacaklar. Allah'ın hızarına gireceksin. Kabuğun soyulacak. Yakılacaksın. Fırınlanacaksın. Budakların çıkarılacak. Ve mobilya olacaksın. Allah gibi bir ustanın yedi kudretinde mobilya olacaksın. Kainatın önüne öyle çıkacaksın. Artık başlayalım. Ameliyesi bu. Evdid aleyh ve rattilil Kur'an'a tertila. Nasıl yapacaksın bunu? İşte o namaz için kıyama durduğunda Kur'an'ı yedire yedire, sindire sindire, tertil üzere okuyacaksın. Yüreğine Kur'an'ı giydireceksin. Kur'an'a yüreğini giydireceksin. Zihnine Kur'an'ı giydireceksin. Kur'an'a zihnini giydireceksin. Ve Kur'an olacaksın. Yedire yedire okuyacaksın böyle. Evet. İnne senulqi aleyke kavlen sakila. İyi bil. Aman, aman farkında ol ki senin üzerine biz çok ağır bir söz atacağız. Bir ağır söz bırakacağız. İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvemu qîlâ. Evet, gece ibadet için çok daha tavunda bir vakittir. Ve Allah'a yaklaşmak için, Allah'la sözleşmek, Allah'la diyalog diyelim, buradaki gıylayı diyalog diye çevirelim, Allah'la diyalog için bulunmaz müstesna bir vakittir gece. İşte onun için gece yapacaksın bunu. İnne leke fin nehâri sebhan tavîlâ. Çünkü bir de gerekçe var. Çünkü senin gündüz birçok işin olacak artık. Artık gündüzleri Allah'ın yoluna davet edeceksin. Yani gündüzleri Allah'tan aldığın vahyi insanlara aktaracaksın. Geceleri de Rabbinden aldığın vahyi yüreğine aktaracaksın. Zihnine aktaracaksın. Hayatına aktaracaksın. Bir dış bükey çalışacaksın. Bir iç bükey. Bir senden insanlığa doğru, bir senden sana doğru çalışacaksın. Çift yönlü hareket edeceksin. وَذْكُرْ اِسْمَا رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Rabbinin ismini, yüreğini her şeyden boşaltmış olarak, yüreğini tamamen her şeyden arındırmış olarak Rabbinin ismini anacaksın. İşte bu. Devam edip gidiyor. Rabbul meşriki vel mağrib. Öyle bir Rab ki o doğunun da batının da Rabbidir. La ilahe illahu. Ondan başka ubudiyete layık varlık yoktur. Fettehizhu vekila. Eğer böyle ise ey Muhammed ve sana inananlar artık onu vekil edinin. Ama yalnızca onu, başka kendinize avukat, vekil, dayanak, tutamak, barınak, sığınak aramayın. Ayetler bunlar. Bu ayetler o insanların hayatında nasıl yankı buldu biliyor musunuz dostlarım? Bize rivayetler anlatıyor. İlk farz olan namaz Hazreti Ayşe'ye göre gece namazıydı. İşte burada ifade edilen. Bakınız, vahiy ve vahyin hemen arkasından namaz. Adeta iman ve namaz. Aynı anda. İç içe, yan yana. İman ve namaz. Daha orucun farziyeti bundan tam 15 sene sonra. Haccın farziyeti bundan tam en erken 17 sene sonra. İçkinin haramlığı bundan tam 14 sene sonra. Faizin haramlığı bundan tam 23 sene sonra, kesin olarak tabii. Peyderpey haram kılındı. Kumarın haramlığı bundan tam 18 yıl sonra. Örtünün farziyeti bundan tam 15 yıl sonra. Ama namaz ilk vahiy ile birlikte iniyor. Bak, ilk yıl. Evet. Akide ve namaz. Neden? Adeta namaz eylemin akidesi, iman yüreğin eylemi. Namaz amelin akaidi, imanı, iman yüreğin ameli, namazı. Öyle görün. Ama namazın kendisi de bir kalbi ameldir. Aslen namaz kalbi bir ameldir. Peki namazın kılınış şekilleri, onlar kalbi olan bu amelin eti kemiğidir. Ete kemiğe bürünmesidir. Ama aslen namaz kalbi ameldir. Kalbin, yani yüreğin ve kafanın içinde olmadığı bir namaz, robotların kıldığı namaz olur. İşte namazla ne yapılmak isteniyordu? Bir insan yaratılıyordu dostlar. Namaz bir yeni insan tipi yarattı aslı saadette. Yepyeni bir insan tipi bu. Namaz bir terbiyedir. Rabbul alemin olan Allah, insanoğlunu terbiyesinde ilk defa namazı kullanıyor. Ve bir gün Cebrail geliyor. Bulunduğu yerde bir su. Önce abdest alıyor. Cebrail bu sefer vahyi bir başka şekilde getiriyor. Cebrail sadece sözlü vahiy getirmiyor. Fiili vahiy de getiriyor. Namaz ve abdest Cebrail'in getirdiği fiili vahiydir. Önce abdest alıyor, Resulullah ona bakarak abdest alıyor. Ondan sonra namaz kılıyor. Tertil üzere bir namaz, tertil üzere. Ve Resulullah da ona bakıyor. Salli ya Muhammed. Muhammed namaz kıl. Bende nasıl görüyorsan, bende nasıl izliyorsan, sen de öyle namaz kıl. Kemâ ra'eyte usalli. Nasıl görüyorsan beni, işte sen de öylece namaz kıl. Bu formu Resulullah sadece çoğula aktararak ümmetine diyor. Sallu kema ra'aytumuni usall. Siz de beni nasıl kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Cebrail'in kendisine söylediğini kendisi de ümmetine, insanlığa söylüyor peygamber. İşte namazın getirilişi böyle. Namaz tombaladan çıkmak. Tabii namaz daha önceden yok muydu sorusu sorulabilir. Vardı ama formu bozulmuştu. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan her şey bozulmuştu. İşte namaz da o bozulanlar arasında idi. Bu dönemde gece, düşünebiliyor musunuz dostlar? Bu insanlar İslam'a yeni girmişler. Daha Bismillah demişler. İslam'ı bilmiyorlar. İslam'a yeni girmişler. Gece yarısı kalkmaları isteniyor. Gece yarısı. Ne yapacaklar gece yarısı kalkıp da? Allah'ın huzurunda sözleşme imzalayacaklar. Kolay mı? Hiç denediniz mi? Hiç gece yarısı denediniz mi? Niye gece yarısı? Gündüzün ortasında olsa olmaz mı? Hem yeni din daha güzel tebliğ edilmiş olmaz mı? İnsanlar da görür. Gece yarısı kim görecek? Hele o zaman. Yani ışıklarını yaksalar da dışarılar seyretse falan desek ama o da yok. Kim görecek? Kimse görmeyecek. Allah görecek. Bu bir eğitim, bu bir terbiye işte. Önce Allah'ın gördüğüne inandırmak istiyor Kur'an onlar. Gece ve gündüzlerini Allah'ın gözetlediğine inananlar ancak gece yarısı uykularını bölüp namaza kalkabilirler. Onun için de tertibatlar başlıyor. Birbirlerinin evine zil asıyorlar. Böyle koyun çanlarından. Hemen tertibatlar. Ve gece yarısı birbirlerini uyandırmak için nöbetçi bekliyor. Daha garibi, daha ilginci. İbn-i Sa'd anlatıyor. Diğerlerinde de var. Gece yarısı Rablerinin huzurunda Allah'a verdikleri sözde durmak için ve onu ispat etmek için kendilerini evlerinin ortasındaki direklere bağlıyorlar. Çünkü o kadar dayanılmaz oluyor. Uzun uzun, uzun uzun duruyorlar. Rablerine ispat etmek için. Ya Rabbi, biz bu muhteşem davanın temeline taş olacağız. Ya Rabbi, biz bu muhteşem davanın ilk çekirdek kadrosu olmaya layıkız diyebilmek o kadar kolay bir iş değil. Onun için öyle diyor İbn-i Sa'd'ın naklettiği haberde, kendilerini bellerinden direklere bağlarlardı ki devrilmeyelim, uyuyup da devrilmeyelim diye. İşte böyle. Böyle bir terbiye. Bu dönem ne kadar sürdü? Bazılarına göre, Ayşe'ye göre 1 yıl, İbn-i Abbas'a göre 9 yıl sürdü ama 1 yıl diyen doğru söylüyor. 1 yıl sonra namazlar bugünkü gibi vakitlere inecektir. Önce 2, sonra 5. Evet, sevgili dostlar. İşte bu 1 yıllık yürek terbiyesi, iç terbiye, gönül terbiyesi bu komutlarla başlıyor. Gece yarısı Rablerinin huzuruna kimse görmeden durabilmek ve teslimiyetlerini, samimiyetlerini yalnızca Allah'a ispat etmek. Allah'a ispat ettikten sonra kullara ispat zor değil size. O arkasından geliyor. O daha da kolay oluyor. Nasıl becerildi? Bu yeryüzünün en büyük inkılabını bu bir avuç yiğit insan nasıl becerdi sorusunun cevabı burada yatıyor. Tesadüfendi. Yaptıkları fedakarlık o kadar büyük ki 1400 yıl yedik biz hala bitiremiyoruz bakın. Eğer biz de böyle bir fedakarlık yapabilirsek bizden sonraki kuşaklar da bizim mirasımızı yiyecekler. Evet sevgili dostlarım. Bunun arkasından iç terbiye tamamlanınca, iç terbiye başlayınca daha doğrusu arkasından şu ayetler inecektir. Ya eyyuhel muddettir. Ey örtünüp bürünen sarına. Hatta bu müddettiri iddiktar kökünün bir şeyi örtüp bir başka şeyi açma manasından geldiğini söyleyen Emir, Seyyid Emir Ali diyor ki Hint modernisti, ey reformcu manasına gelir. Ey reformist, kalk reform yap manasına gelir gibi benim için çok garip olan bir mana vermiş ama geçiyoruz onu. Kum ve enzir. Kalk ve uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini ulula. Rabbini tekbir et. Yani artık sadece Allah'ı büyük bil. Ondan başkasını hiç büyük bilme. Senin için büyükler büyüğü, yüceler yücesi tek varlık olsun. O da Allah. Ve siyâbeke fetahir. Yüreğini arıt. Yüreğini temizle. Ve rucze fehcur. Çirden, pisten, pastan, kötü düşüncelerden, kötü duygulardan hicret et. Görüyorsunuz. Hicret bedeni hicretle başlamadı. Asıl hicret daha peygamberliğin ilk yılında başladı. O da yüreğin ve zihnin kötüden hicretidir iyiye doğru.